Ayrım 3.
Sayfa 28. Cuma, tamam, olur. Saat 1'de sana bir saat ayırıyorum. Hizmetlerim için ücret istemeyeceğim ama bu sefer benim ofisimde buluşalım. Union Caddesi'ndeyim, 431 Union, Franklin'e yakın. Bina rehberinde numarama bakarsın. Doktor Slade olarak geçiyor, ben de terapistim. Julius telefonu kapatırken ürperdi. Koltuğunu çevirip Golden Gate Köprüsü'nü görmek için başını eğdi. Bu telefon görüşmesinden sonra güzel bir şeyler görmeye ihtiyacı vardı ve ellerinde sıcak bir şey hissetmeye. Lüle taşından yapılma piposunu Balkan tütünüyle doldurdu, kibritle yakıp bir nefes çekti. Oh bebeğim diye düşündü Julius. Bu Türk tütününün topraklı tadı, bu tatlı keskin kokusu dünyadaki başka hiçbir şeye benzemiyor. Bu kadar yıldır içmediğine inanamıyordu. Hayallere dalıp sigarayı bıraktığı günü düşündü. 20 yıl geçmiş olmalıydı çünkü kapı komşusu diş hekimini ziyaretinden hemen sonra bırakmıştı ve yaşlı doktor Dan Boyer öleli 20 yıl olmuştu. 20 yıl nasıl olabilirdi? Julius onun uzun Hollandalı yüzünü ve altın çerçeveli gözlüklerini hala açık bir şekilde görebiliyordu zihninde. Yaşlı Dan Boyer 20 yıldır toprağın altındaydı ve o Julius hala toprağın üstündeydi. Şimdilik. Damağındaki bu kabarcık demişti doktor Dan Boyer başını hafifçe iki yana sallayarak. Endişe verici görünüyor. Biyopsi gerekecek. Ve o biyopsinin sonucu negatif çıkmış olsa da Julius'un dikkatini çekmişti. Çünkü tam o hafta akciğer kanserinden ölen sigara tiryakisi tenis arkadaşı Alin cenaze törenine gitmişti. O sırada Freud'un doktoru Max Schur'un yazdığı Freud'un sigaranın neden olduğu kanserinin yavaş yavaş damağını, çenesini ve sonunda hayatını nasıl yiyip bitirdiğini anlattığı Freud yaşamak ve ölmeyi okuyor olması da durumu daha da kötüleştirmişti. Schur, Freud'a zamanı geldiğinde ölmesine yardım edeceğine söz vermişti ve sonunda Freud ona acının artık devam etmesinde bir anlam bırakmayacak kadar büyük olduğunu söylediğinde Schur sözünün eri olduğunu göstermiş ve ölümcül dozda morfin enjekte etmişti. İşte doktor buydu. Bugünlerde bir doktor Schur'u nerede bulabilirdiniz? 20 yıl boyunca tütün kullanmamış, yumurta, peynir ve hayvani yağ yememişti. Sağlıklı ve mutlu bir perhizciydi. Şu kahrolası fiziksel muayeneye kadar artık her şeye izin vardı. Sigara, dondurma, kaburga, yumurta, peynir, her şey. Artık bunların ne anlamı vardı ki? Herhangi bir şeyin ne anlamı vardı? Gelecek yıl Julius Hertzfeld toprağın altında olacaktı. Molekülleri dağılacak, bir sonraki görevlerini beklemeye başlayacaklardı. Er ya da geç birkaç milyon yıl sonra bütün güneş sistemi mahvolacaktı. Keder perdesinin indiğini hissederek dikkatini hemen Philip Slade ile yaptığı telefon konuşmasına çevirdi. Philip bir terapistti, öyle mi? Bu nasıl olabilirdi? Philip'in soğuk, ilgisiz, başkalarından bir haber olduğunu hatırlıyordu ve telefon görüşmesinden anladığı kadarıyla hala aynıydı. Julius piposundan bir nefes çekip sessiz bir hayretle başını iki yana salladı. Philip'in dosyasından ilk seansa ait notlarını okumaya devam etti. Mevcut hastalığı. 13'ünden beri cinsel dürtüleriyle hareket ediyor. Ergenlik boyunca bugüne kadar devam eden zorlantılı mastürbasyon, bazen günde 4-5 kez, kafası sürekli seksle meşgul, biraz huzur bulmak için mastürbasyon yapıyor. Hayatının büyük bir bölümü seks takıntısıyla geçmiş. Kadınların peşinde koşarak harcadığım zaman için felsefede, mandarin, Çincesinde ve astrofizikte doktora yapabilirdim diyor. İlişkiler. Yalnız biri, küçük bir dairede köpeğiyle yaşıyor. Erkek arkadaşı yok, sıfır. Geçmişteki tanıdıklarıyla da liseden, üniversiteden, ilkokuldan bir bağlantısı yok. Olağan dışı derecede yalnız. Bir kadınla hiç uzun süreli ilişkisi olmamış. Bilinçli olarak sürekli ilişkilerden kaçınıyor. Bir gecelik ilişkileri tercih ediyor. Bazen bir kadını bir ay görüyor. Genellikle kadınlar ilişkiyi bitiriyor. Ya ondan daha fazla şey istiyorlar ya da kullanılmaya kızıyorlar ya da başka kadınlarla görüşmesine öfkeleniyorlar. Yeniliği arzuluyor. Cinsel takip hoşuna gidiyor ama hiç tatmin olmuyor. Bazen kadın bulmak için yolculuk yapıyor. Seksten sonra kadından kurtuluyor ve yeni ava çıkıyor. sevgililerin kaydını bir skor cetveli tutuyor ve son 12 ayda 90 farklı kadınla ilişki kurmuş. Bütün bunları ifadesiz bir şekilde söylüyor. Utanç yok, böbürlenme yok. Akşam yalnız kalırsa kaygılanıyor ama seks onda valyum etkisi yapıyor. Seksten sonra o gece kendini huzurlu hissediyor ve rahatça bir şeyler okuyabiliyor. Eşcinsel etkinlikleri ya da fantazileri yok. Mükemmel akşamı. Erkenden dışarı çıkıyor, barda bir kadın buluyor, yatıyor. Tercihen akşam yemeğinden önce. Kadından olabildiğince çabuk kurtuluyor. Tercihen ona yemek ısmarlamak zorunda kalmadan ama genellikle kadını doyurmak zorunda kalıyor. Yatmadan önce kitap okumak için olabildiğince bol zamanının olması onun için önemli. Televizyon ya da film seyretmiyor, sosyal hayatı ve yaptığı bir spor yok. Tek eğlencesi okumak ve klasik müzik dinlemek. Doymak bilmez bir klasik müzik, tarih ve felsefe meraklısı. Romanlarla ve güncel kitaplarla ilgilenmiyor. Şu anki ilgi alanlarını oluşturan Zenon ve Aristarkus hakkında konuşmaktan hoşlanıyor. Geçmişi. Connecticut'ta büyümüş tek çocuk, üst orta sınıftan. Babası Philip 13 yaşındayken intihar eden bir yatırım bankacısı. Babasının intiharının ardındaki koşulları ya da nedenleri bilmiyor. Annesinin sürekli eleştirileri yüzünden bu sürecin hızlanmış olabileceğine dair belirsiz fikirleri var. Çocukluk amnezisi var ve ilk birkaç yılıyla ilgili çok az şey hatırlıyor ve babasının cenazesi konusunda aklında hiçbir şey yok. Philip 24 yaşındayken annesi yeniden evlenmiş. Okulda yalnız birisiymiş. Fanatik bir şekilde çalışmalarına gömülmüş, hiç yakın arkadaşı olmamış ve 17'sinde Yale'e başladığından beri ailesiyle bağlarını kesmiş. Annesiyle yılda bir iki kez telefonla bağlantı kuruyor, üvey babasıyla hiç tanışmamış. İş, başarılı bir kimyager. DuPont için yeni hormonal bazlı böcek ilaçları geliştiriyor. Katı bir şekilde 8-5 çalışanı. Alanı konusunda hiçbir tutkusu yok. Kısa bir süre önce işinden sıkılmaya başlamış. Alanındaki araştırmaları takip ediyor ama asla iş saatleri dışında değil. Yüksek gelirinin yanı sıra değerli hisse senedi seçenekleri var. Tam bir istifçi. Mal varlıklarının listesini çıkarmaktan ve yatırımlarını yönetmekten çok hoşlanıyor. Öğle yemeklerini yalnız yiyip borsa araştırmalarını inceliyor. İzlenimler. Şizoid, cinsel zorlanımlı, çok uzak, bana bakmayı reddediyor. Bakışlarıma bir kez olsun karşılık vermedi. Aramızda kişisel bir bağ kurulduğunu hissetmedim. Bireyler arası ilişkiler konusunda hiçbir fikri yok. Benimle ilgili ilk izlenimleri konusundaki burada ve şimdi sorularıma şaşkın bir bakışla karşılık verdi. Katalanca ya da Svahili dili konuşuyormuşum gibi. Sinirli görünüyor ve onun yanında kendimi huzursuz hissediyorum. Kesinlikle hiçbir mizah duygusu yok. Sıfır. Oldukça zeki, iğneli sözlerle konuşuyor. Çalışmamı zorlaştırıyor. Terapinin maliyeti konusunda inat derecesinde endişeli. Oysa kolayca karşılayabilir. Ücret indirimi talep etti, reddettim. Birkaç dakika geç başlamam yüzünden mutsuz göründü ve tam karşılık alabilmesi için bu süreyi seansın sonuna ekleyip eklemeyeceğimi sormayı ya tereddüt etmedi. Bir seansı iptal ettirmek ve ücret ödememek için ne kadar önceden haber vermesi gerektiğini iki kez sordu. Dosyayı kapatan Julius şöyle düşündü. Şimdi aradan 25 yıl geçti ve Philip bir terapist oldu. Dünyada bu iş için daha uygunsuz biri olabilir mi? Hala aynı gibi geldi bana. Hala hiç mizah duygusu yok. Hala para takıntıları var. Belki fatura konusunda o şakayı yapmamalıydım. Mizah duygusu olmayan bir terapist ve o kadar soğuk. Bir de onun ofisinde buluşma konusundaki o huysuz ricası. Yeniden ürperdi. Hayat berbat bir şeydir. Hayatımı onu düşünerek geçirmeye karar verdim. 3. Union Caddesi güneşli ve neşeliydi. Prego, Bitland, egzotik pizza ve Paris'in kalabalık kaldırım masalarından çatal bıçak sesleri ve hareketli öğle yemeği sohbetleri yükseliyordu. Park metrelere bağlanmış olan şeffaf mavi ve mor renkli balonlar hafta sonu kaldırım satışları reklamını yapıyordu. Ama Julius, Philip'in ofisine doğru yürürken restoranlara ya da yaz mevsiminden kalma giysilerin yığıldığı açık hava tezgahlarına bakmıyordu bile. Sevdiği mağazaların vitrinlerinde oyalanmadı. Ne Morito'nun antik Japon mobilyacısında, ne Tibet dükkanında, ne de önünden her zaman hayranlıkla geçtiği canlı renklerle fantastik bir kadın savaşçının resmedildiği 18. yüzyıl çatı kiremitlerinin yer aldığı Asya hazinelerinde durdu. Öldüğü düşüncesi aklından çıkmıştı. Philip Slade'le ilgili bilmeceler dikkatini o rahatsız edici düşüncelerden uzaklaştırıyordu. Önce bellek bilmecesi ve neden Philip'in hayalini bu kadar ürkütücü bir açıklıkla hatırlayabildiği sorusu vardı. Philip'in yüzü, adı, hikayesi bunca yıldır nerede gizleniyordu? Philip'le yaşadığı bütün deneyimin anısının nörokimyasal olarak beyin kabuğunda bir yerlerde saklandığı gerçeğini aklından çıkarması zordu. Büyük olasılıkla Philip birbirine bağlı nöronlardan oluşan karmaşık Philip ağında yaşıyordu. Doğru nöron aktarıcılarca uyarıldığında harekete geçecek ve Philip'in hayalini görsel korteksindeki hayaleti andıran perdeye yansıtacaktı. Zihninde mikroskobik robot sinema makinesi bulunduğunu düşünmenin ürpertici olduğunu fark etti ve daha ilginç olan bilmece neden Philip'i yeniden ziyaret etmek istediğiydi. Bütün hastalarının arasından derin bellek deposundan çıkması için neden Philip'i seçmişti? Bunun nedeni yalnızca terapisinin ümitsiz derecede başarısız olması mıydı? Kuşkusuz bundan fazlası söz konusuydu. Ne de olsa yardımcı olamadığı başka pek çok hastası vardı ama başarısızlıklarının yüzleri ve isimlerinin çoğu hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Belki bunun nedeni onların terapiyi çok çabuk bırakmış olmalarıydı. Philip terapiye gelmeye devam eden sıra dışı bir başarısızlıktı. Tanrım nasıl da devam etmişti terapiyi. Düş kırıklığı yaratan 3 yıl boyunca hiçbir seansı kaçırmamıştı. Bir dakika bile geç kalmamıştı. Parasını ödediği tek dakikayı bile kaçıramayacak kadar cimriydi. Ve sonra bir gün bir seansın sonunda hiçbir uyarıda bulunmadan geri dönüşü olmayan bir şekilde bunun son seans olduğunu söylemişti. Philip terapiye son verdikten sonra bile Julius onun hala tedavi edilebilir olduğunu düşünüyordu. Ama o zaten her zaman herkesin tedavi edilebilir olduğunu düşünme yanlısıydı. Neden başarısız olmuştu? Philip problemleri üzerine konuşma konusunda ciddiydi. Meydan okuyucuydu, akıllıydı ve yakıcı bir zekaya sahipti. Ama çok sevimsizdi. Julius hoşlanmadığı bir hastayı nadiren kabul ederdi ama Philip'ten hoşlanmamasının kişisel bir şey olmadığından emindi. Ondan kimse hoşlanmazdı. Hayatı boyunca arkadaşı olmadığı düşünülürse. Philip'ten hoşlanmamasına rağmen Philip'in sunduğu entelektüel bilmeceyi seviyordu. En büyük şikayeti neden gerçekten istediğim şeyi yapamıyorum? İrade felci konusunda büyüleyici bir örnekti. Terapi Philip için yararlı olmasa da Julius'un yazılarını kolaylaştırmıştı ve seanslarından çıkan pek çok fikir ünlü Terapist ve İstenç adlı makalesine ve Dilemek, İstemek ve Harekete Geçmek isimli kitabına girmişti. Belki Philip'i sömürmüş olabileceği düşüncesi zihninde yanıp söndü. Belki şu anda bağlılık hissi artmışken kendini kurtarabilir, daha önce başarısız olduğu şeyi başarabilirdi. Union Caddesi 431 numara mütevazı sıvalı iki katlı bir köşe binasıydı. Girişteki küçük holde bulunan rehberde Philip'in adını buldu. Doktor Philip Slade, felsefe danışmanlık. Felsefi danışmanlık mı? Bu da neydi böyle? Homurdandı, sırada berberlerin berberlik terapisi sunması, manavların bakla danışmanlığı reklamı yapması vardı. Merdivenleri çıkıp zile bastım. Bir vızıltının ardından kapı klik sesiyle açıldı. Julius yalnızca itici, siyah, deri bir aşk kanepesinin bulunduğu çıplak duvarlı minik bekleme odasına girdi. Philip birkaç adım ötede, ofisinin eşiğinde ayakta duruyordu. Yaklaşmaksızın Julius'a içeri girmesini işaret etti. Sıkması için elini uzatmadı. Julius, Philip'in görünüşünü belleğindekiyle karşılaştırdı. Birbirine çok yakındı. Son 25 yılda gözlerin etrafındaki yumuşak kırışıklar ve boyundaki hafif tombulluk hariç pek bir şey değişmemişti. Açık kahverengi saçları hala geriye doğru taralıydı. Yeşil gözleri hala dikkatli, hala kaçamak bakıyordu. Julius birlikte geçirdikleri onca yıl boyunca bakışlarının ne kadar nadir buluştuğunu hatırlıyordu. Philip ona kendisi ve arkadaşları telaşla sınavda çıkabilecek her şeyi not etmeye çalışırken hiç not tutmayan aşırı derecede kendine yeterli öğrencileri hatırlatıyordu. Julius, Philip'in ofisine girerken içerideki yalın mobilyalar konusunda ciddiyetsiz bir espri yapmayı düşündü. Çizik içinde dağınık bir masa, iki rahatsız görünümlü birbirinin aynı olmayan sandalye ve duvardaki tek bir diploma. Ama bunu yapmamanın daha iyi olacağını düşünerek Philip'in gösterdiği koltuğa oturdu, onun önderlik etmesini bekledim. Uzun zaman oldu. Gerçekten uzun. Philip resmi, profesyonel bir ses tonuyla konuşuyordu ve eski terapistiyle yer değiştirerek görüşmenin idaresine ele alma konusunda herhangi bir endişe belirtisi göstermiyordu. 22. Kayıtlarıma baktım. Peki neden şimdi Dr. Hertzfeld? Bu giriş sohbetini bitirdiğimiz anlamına mı geliyor? Hayır, hayır diye kendini azarladı Julius. Kes şunu, Philip'in mizah duygusu olmadığını hatırlamıştı. Philip tedirgin görünmüyordu. Basit görüşme tekniği, Dr. Hertzfeld, alışılmış yöntemi biliyorsunuz. Bir çerçeve oluştur, yeri zamanı tesadüfen 50 dakikalık psikolojik görüşme saati değil de 60 dakikalık bir süre belirledim ve ücreti ya da olmayışını zaten belirledik. Bu yüzden bir sonraki adım amaç ve hedefler. Bu seansın sizin için olabildiğince verimli olması için hizmetinizde olmaya çalışıyorum Dr. Hertzfeld. Tamam Philip, bunu takdir ediyorum. Senin neden şimdi sorun hiçbir zaman kötü bir soru değildir. Ben sürekli kullanırım. Seansın odaklanmasını sağlar. Hemen işe girişmemizi sağlar. Telefonda söylediğim gibi bazı sağlık sorunları hem de önemli sağlık sorunları geriye bakmamı, bazı şeyleri değerlendirmemi, hastalarımla yaptığım çalışmalara yeniden bakmamı sağladı. Belki nedeni benim yaşımdır. Bir özet çıkarma. Benim yaşıma geldiğinde nedenini anlarsın. Bu özetleme süreci konusunda senin sözüne güvenmeliyim. Beni ya da herhangi bir hastanı görmek isteme nedenin benim için çok açık değil ve ben o yönde bir eğilimim olduğunu düşünmüyorum. Müşterilerim bana ücretimi ödüyor, ben de karşılığında onlara uzman danışmanlığımı sunuyorum. İşimiz sona eriyor. Ayrıldığımızda iyi karşılık aldıklarını, ben de onlara doğru miktarda verdiğimi hissediyorum. Gelecekte onları ziyaret etmek isteyeceğimi hayal edemiyorum. Ama şu anda hizmetinizdeyim. Nereden başlayalım? Julius karakteristik olarak görüşmelerinde çok az şeyi içinde tutardı. Güçlü yanlarından biriydi bu. İnsanlar onun doğrudan hedefe yönelmesine güvenirdi. Ama bugün kendini bazı şeyleri saklamaya zorluyordu. Philip'in kabalığı onu şaşırtmıştı ama oraya Philip'e tavsiyede bulunmaya gelmemişti. İstediği şey Philip'in birlikte çalışmalarıyla ilgili ne düşündüğünü dürüst olarak anlatmasıydı. Ve Julius kendisi ve zihinsel durumu hakkında ne kadar az şey söylerse o kadar iyiydi. Eğer Philip onun acısına anlam arayışını, Philip'in hayatında kalıcı bir rol oynamış olmak için büyük bir özlem duyduğunu öğrenirse iyilikseverliği yüzünden ona istediği onayı verebilirdi. Ya da zıtlıkları yüzünden bunun tam tersini yapabilirdi. Öncelikle bana bu şerefi verdiğin ve benimle görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederek başlamama izin ver. İşte istediğim şu. Öncelikle birlikte yaptığımız çalışmayla ilgili olarak senin görüşün sana nasıl yardım oldu ve nasıl olmadı ve ikincisi de ki bu çok zor bir istek. Son görüşmemizden bu yana hayatında neler olduğunu öğrenmeyi çok istiyorum. Hikayelerin sonunu duymak her zaman hoşuma gitmiştir. Bu istek onu şaşırttıysa bile Philip bunu göstermeksizin birkaç dakika gözleri kapalı, parmak uçları birbirine dokunarak sessizce oturdu. Dikkatli, ölçülü bir ses tonuyla söze başladı. Hikaye henüz sona ermedi. Hatta son birkaç yıl içinde hayatımda öyle önemli bir değişiklik oldu ki her şeyin daha yeni başladığını hissediyorum. Ama kronolojiye sıkı bir şekilde bağlı kalıp terapimle başlayacağım. Kısaca sizinle yaptığımız terapinin tam bir başarısızlık olduğunu söylemeliyim. Zaman tüketiciydi ve çok pahalı bir başarısızlıktı. Hasta olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum. Hatırladığım kadarıyla tam anlamıyla işbirliği içindeydim. Sıkı çalışıyordum, düzenli olarak geliyordum, faturalarımı ödüyordum, rüyalarımı hatırlıyordum, sunduğunuz ipuçlarını takip ediyordum. Katılıyor musunuz? İşbirliği yapan bir hasta olduğunu mu? Kesinlikle. Daha fazlasını da söyleyebilirim. Senin çok kararlı bir hasta olduğunu hatırlıyorum. Yine tavana bakan Philip başıyla onaylayıp sözlerine devam etti. Hatırladığım kadarıyla size 3 yıl boyunca geldim ve bu sürenin çoğunda haftada 2 kez görüştük. Bu bir sürü saat eder. En azından 200 saat. Yaklaşık $20,000. Julius neredeyse söze atlıyordu. Bir hasta ne zaman böyle bir yorumda bulunsa refleks olarak kovada bir damla diye yanıt verirdi. Sonra terapide üzerinde durulan konuların hastanın hayatında çok uzun süre boyunca sorun yarattığı için bu kadar kolay teslim olmalarının beklenemeyeceğini söyleyerek sözlerine devam ederdi. Kişisel bir bilgi de verir, ilk terapi süresinin eğitimi sırasında aldığı analizin 3 yıl boyunca haftada 5 kez olduğunu açıklardı. Bu 700 saatin üstünde bir süre demekti. Ama Philip şu anda onun hastası değildi ve Philip'i herhangi bir şeye ikna etmek için orada bulunmuyordu. Oraya dinlemeye gelmişti. Sessizlik içinde dudaklarını ısırdı. Philip sözlerine devam etti. Sizinle çalışmaya başladığımda varoluşumun en aşağı noktasındaydım. Bir hendekteydim demek daha doğru olur. Kimyager olarak çalışıp böcekleri öldürmek için yeni yollar geliştiriyordum ama kariyerimden sıkılmaya başlamıştım. Hayatımdan, felsefe okumak ve tarihin büyük bilmeceleri üstünde düşünmek haricinde her şeyden sıkılmaya başlamıştım. Ama size geliş nedenim cinsel davranışımdı. Bunu hatırlıyorsunuzdur elbet. Julius başıyla onayladı. Kontrolden çıkmıştım. Bütün istediğim seksti. Seksi saplantı haline getirmiştim. Doymak bilmiyordum. O zamanki halim, sürdürdüğüm hayat aklıma geldikçe ürperiyorum. Olabildiğince çok sayıda kadını baştan çıkarmaya çalışıyordum. Cinsel birleşmeden sonra kısa bir an için bu zorlantıdan kurtuluyordum ama hemen ardından bu arzu tekrar kontrolü ele alıyordu. Julius, Philip'in cinsel birleşme sözünü kullanışı karşısında gülümsemesini bastırmaya çalıştı. Philip'in adi cinselliğin içine debelenip dört harfli bütün sözcüklerden kaçındığı garip paradoksu şimdi hatırlıyordu. Yalnızca o kısa süre içinde cinsel birleşmeden hemen sonra tam olarak uyum içinde yaşayabiliyordum. O zaman geçmişin büyük zihinleriyle bağlantı kurabiliyordum. Aristakus ve Zenon'u hatırlıyorum. Evet, onlar ve o zamandan beri pek çok diğerleri oldu ama molalar, zorlantısız zamanlarım çok kısaydı. Şimdi özgürüm. Şimdi her zaman için daha yüksek bir alemde yaşıyorum. Ama sizinle olan terapimi anlatmaya devam etmeme izin verin. İlk talebiniz bu değil miydi?